Nehemya kitabının 3. bölümüne geldik. Konu, Yeruşalim'in duvarları ve kapıları yeniden yapılıyor. Bu bölümde Yeruşalim kentinin surlarının ve kapılarının yeniden bina edilişleriyle karşılaşıyoruz. Bu benim duymuş olduğum en büyük yeniden yapılanma projesidir. Nehemya'nın yaptığı gerçekten de çok büyük bir işti. Tanrı bu yolda onları muazzam bir şekilde destekliyordu. Hatırlayacaksınız, Tanrı daha önce Zerubbabel ile Ezra'yı Yeruşalim tapınağını yeniden yapmaları için yönlendirmişti. Onların işi Nehemya'nınkinden biraz farklıydı. Nehemya halkın arasından çıkıp gelen birisiydi ve işi Yeruşalim surlarını yeniden örmek ve kapılarını yeniden yapmaktı. Tanrı kendi işini değişik kişiler aracılığıyla değişik biçimlerde gerçekleştirir. O her zaman bu şekilde hareket eder. Çoğumuz Rab için verdiğimiz ruhsal hizmete bir başkasını taklit ederek başlamışızdır. Ama bunlar yanlıştır. Herkes neyse olduğu gibi görünmelidir. Ona buna özenmemeliyiz. Onu bunu taklit etmemeliyiz. Bugün bunları televizyonlarda da görüyoruz. Orada İsa adında birisi çıkıyor televizyonda, üflüyor püflüyor güya sözüm ona, onu bunu iyileştiriyor. Ve insanlar İsa'dan daha çok bu insana sanki tapıyorlar. Oysa bunların gerisinde her zaman ikiyüzlülük, yalancılık, gerçek olmayan şeyler vardır. Dostum, bizler kendi ayaklarımız üzerinde durmalı, iman hayatımız her zaman Tanrı sözüne dayanmalı ve öz kişiliğimizi Rab'de kazanmalıyız. Ona buna değil, Rab'a bakmalıyız. Onu bunu taklit etmek değil, kendi kişiliğimizin gelişmesini sağlamalıyız. Tanrı da bunu istiyor. Tanrı beni, yani ben Ali'yi Ali olarak görmek istiyor. Tanrı'nın bir burun, iki göz, bir ağız ve iki kulakla neler yapabileceğini hiç düşündünüz mü? O bir anda milyonlarca ama hiçbiri diğerinin aynısı olmayan insanlar yaratabilir. Yine milyonlarca parmak yaratabilir ama hiçbir zaman iki parmağın izi, parmak izleri birbirinin aynısı olmaz. Bütün parmakların izleri birbirinden ayrı ayrıdır. Tanrı bunu bilerek tasarlamıştır. Çünkü her birimizin kendi kişiliğinde olmasını istemiştir. Bu nedenle ben her zaman bunu vurgularım, söylerim. Onu bunu taklit etmeyin. Ona buna güvenmeyin. Ali'ye bağlanmayın. Ali'de bir şey yok. Onda bunda bir şey yok. Eğer birisi bunu iddia ediyorsa, ben her zaman bunu söyledim, yalan konuşuyorlar. Bizde hiçbir şey yok. Hiç kimsede bir güç yok. Hiç kimsede onu bunu iyileştirecek güç yok. Güç sadece Rab'dedir. Her birimiz Tanrı'nın önünde aynı değerdeyiz. Ben senden daha değerli değilim. Ya da başkasından daha değerli değilim. Sen başkasından daha aşağı ya da daha üstün değilsin. Senin parmak izlerin 6 milyar insanın arasında tektir. Senin özel bir yerin vardır Tanrı'da ve sen teksin. Bunu bilmemiz gerekir. Tanrı her birimizi kendi kişiliğinde olmasını istemiştir. Yeruşalim duvarlarının yeniden yapılışıyla ilgili olaylar bize çok güzel bir şekilde anlatılmaktadır. Kent surlarındaki 10 kapı bize bir hikaye anlatır. Hikaye ilginçtir. Koyun kapısıyla başlar. Ve yine koyun kapısıyla sona erer. Bazen şu soru sorulur. Yeruşalim surlarında daha başka kapılar var mıydı? Bilmiyorum, belki de vardı, olabilir ama hikayeyi anlatmak için 10 kapıyı seçmişler. Hikaye Tanrı'nın kurtuluş planını anlatır. Nehemya 3. bölüm 1. ayette şöyledir. Baş kahin Elyaşiv ile öbür kahinler işe koyulup koyun kapısını onardılar. Kapı kanatlarını kutsayıp yerine taktılar. Yüzler kulesine ve Hananel kulesine kadar surları kutsadılar, bereketlediler. Şimdi her şeyin başladığı yer neresi? Koyun kapısı. Rab İsa Mesih de Yeruşalim'e girdiğinde genellikle bu kapıdan, yani koyun kapısından girmiştir. İncil kayıtlarında anlatılan bir olayda İsa Yeruşalim'e koyun kapısından girmiş ve oradan Betsaida havuzuna gitmiş. Sanımça ise Yeruşalim'e her girişinde bu koyun kapısından girmişti. Ama tutuklanıp çarmıha gitmeden önce son gelişinde kente büyük bir zafer gösterisiyle girerken içeriye kentin doğu kapısından girmiştir. Bazıları doğu kapısını altın kapıyla karıştırıyorlar. Doğu kapısının bugün kapalı olduğunu ve Rab İsa Mesih'in yeryüzüne gelip bu kapıdan geçeceği zamana kadar bu kapının hiç açılmayacağını söylüyorlar. Doğu kapısı altın kapı değildir. Altın kapı tapınağa götüren kapıdır. İsa için açılacak olan kapı bu kapıdır ve İsa buradan içeriye girdikten sonra tapınağa, oradan da tapınağın kutsalların kutsalı adlı iç kesimine girecektir. Ama koyun kapısı hayvanların kurban edilmek için kente sokuldukları kapıydı. Rabbimiz İsa Mesih de kente girişlerinde bu kapıyı kullanıyordu. Sanımca İsa Mesih bir oyunu sahneye koyan bir oyuncu gibi hareket ediyordu. Yani diğer bir deyişle o yürüyen bir benzetmeydi. Vaftizci Yahya'nın İsa ile ilgili olarak söylediği işte Tanrı kuzusu, dünyanın günahlarını kaldıran sözünü kendi yaşamında, yani İsa Mesih kendi yaşamında sergiliyordu. İsa Mesih hem kendi kişiliğinde hem de yaptığı bütünlediği işte kendisinin Tanrı kuzusu olduğunu gösterdi. Dünyanın günahlarını kendi üzerinde taşıdı. Bu nedenle koyun kapısı İsa Mesih'in çarmıhını simgelediğini söylüyorum, düşünüyorum. Burası Tanrı ile olan ilişkimize başladığımız yerdir. Tanrı ile ruhsal bir ilişkiye girmenin tek yeri İsa'nın çarmıhıdır. Tanrı bizden İsa Mesih'e gelip onu Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmeden önce bizden başka bir şey istemiyor. Tanrı dünyaya sadece bir tek şey söylemek istiyor. Sizin için ölen oğlumu ne yapacaksınız? Onu kabul mü edeceksiniz yoksa red mi edeceksiniz? Bu soruya cevap verinceye kadar Tanrı sizden başka bir şey yapmanızı istemiyor. Evet, İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcınız olarak kabul etmedikçe o sizden başka bir şeyler yapmanızı istemeyecektir. Hayır, o sizin iyilik işlerinizi ya da kiliseye verdiğiniz paranızı istemiyor. Gerçekten o sizden hiçbir şey beklemiyor. Tam tersine size bir şey vermek istiyor. İsa Mesih aracılığıyla sağlanan kurtuluş armağanını size de uzatmak, vermek istiyor. Bu kurtuluş armağanına kavuşabilirsiniz diye Tanrı kuzusu sizin yerinize çarmıh üzerinde can verdi. Evet, bu kavramı çağrıştıran kapı işte bu koyun kapısıdır. Her şey bu koyun kapısında başlamıştı. Nehemiye 3. bölüm 2. ayette bitişik bölümü Erihalılar, onun yanındakini de İmre oğlu Zakur onardı diyor. Eriha lanet yeriydi ve hemen koyun kapısının yanında bulunuyordu. Bu bana çok ilginç geliyor. Erihalı adamlar Yeruşalim'e ta Şeria Vadisi'nden çıkıp gelmişlerdi ve tam da koyun kapısının yanı başını bina ediyorlardı. Yeruşalim'deki Zeytin Dağı'nın yanından dolaşıp Eriha'ya giden yola çıkacak olursanız onların çalışmış oldukları yere gelirsiniz. Tapınağın kendisi ve kulesi tam bu noktadaydı. Koyun kapısının tam yanı başlarını tamir ediyorlardı. Dediğim gibi Eriha lanetlenmiş bir kentti. Bu kenti Yeşu lanetleyerek şöyle demişti. Bu şehri, yani Eriha'yı kalkıp bina eden adam Rabbin önünde lanetli olsun. Bunu Yeşu 6:26'da okuyoruz. Ahab'ın günlerinde bir adam çıkıp bu kenti yeniden kurmuş. Bunun içinde lanet hem kendisinin hem de oğullarının üzerine gelmişti. Eriha lanetlenmiş bir kentti. Sizler ve ben de değerli dostum, bugün günahla lanetlenmiş bir dünyada yaşıyoruz. Bu gerçeği anlatmam için çaba harcamama, fazla laf söylememe hiç gerek yoktur. Şöyle başınızı bir kaldırıp bakacak olursanız bunun böyle olduğunu hemen görürsünüz. İnsan dünyayı berbat, korkunç bir duruma getirmiştir. Kendisi de yarattığı sorunları kendi başına çözemez duruma gelmiştir. Mesih imanlısı olmayan çevreler dahi dünyamızda bulunan bugünkü sorunların insanların önerebilecekleri çözümlerin çok daha ötesinde olduklarını söylemektedirler. Bugün lanetli bir dünyada yaşıyoruz. Sizin ve bizim yaşamımız üzerindeki Tanrı yargısını üzerimizden sadece ve sadece İsa Mesih'in haç üzerindeki ölümü kaldırabilir. Çünkü Hezekiel 18:4'te de dendiği gibi günah işleyen can ölecek olan odur. Dostum işte üzerimizdeki lanet budur. Benim üzerimdeki lanet de budur. Ama bu laneti İsa Mesih kendi üzerine alabilir. Benimkini aldı. Eğer sen bu laneti İsa'nın üzerine bırakmak istersen, o bu laneti senin üzerinden kaldırır. Çünkü o zaten bütün dünyanın laneti için ölmüştür. Bugün ona iman ederek üzerinizdeki bu ölüm lanetinden sen de kurtulabilirsin. İkinci olarak da balık kapısıyla karşılaşıyoruz. Nehemiye 3:3'te. Balık kapısını diyor, Senaralılar onardı. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular. Sürgülerle kapı kollarını taktılar. Akdeniz'den ya da Ürdün nehrinden tutulan balıklar Yeruşalim kentine bu kapıdan sokulurdu. O günlerde insanlar çok balık yerlerdi. Balık kapısı insanın hiç de zorlamadan kolayca bulabileceği bir kapıydı. Neden mi? Burnunuzun kokuyu aldığı yere doğru gidecek olsaydınız hemen oraya varırdınız. Peki balık neyi simgeliyor olabilir? Hatırlarsanız Rabbimiz İsa Mesih kendi peşi sıra gelen adamlara sizi insan tutan balık avcıları yapacağım demişti. Öğrenciler İncil'in gerçeklerini öğrendikten sonra ise onlara şöyle demişti. İşte üzerinize babanın vaadini gönderiyorum. Ama yüceden gelecek güçle kuşatılıncaya kadar kentte kalın. Yani henüz şimdi gitmeyin diyordu onlara. Kutsal ruh üzerinize gelip içinize yerleşinceye kadar, kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğuncaya ve kutsal ruhla doluncaya kadar bekleyin diyordu. Bu ne zaman oldu? Pentekost gününde. Pentekost gününde kutsal ruhla doldukları zaman insan avlayan balıkçılar durumuna geldi İsa'nın öğrencileri. Bugün de Tanrı kendisine ait olan insanlara bu aynı sözleri söylemektedir. O henüz kurtulmamış, iman etmemiş kimselerden insan avlayan avcılar olmalarını istemiyor. Nasıl istesin ki? Kurtulmamış bir kimse Tanrı'nın ne söylediğini, ne istediğini bilemez ki. Bunun için Tanrı kendisine ait olanlara, Mesih imanlılarına diyordu, gidin benim için insan avlayın. Yani insanlara müjdeyi verin ve onları Tanrı'nın egemenliği için, sonsuz yaşam için kurtarın ya da kurtuluşlarını sağlayın. Ben insanları Mesih'e çeşitli yöntemler kullanarak kazanılması gerektiğine inanıyorum. Yani insan tutacak avcıların kapı kapı dolaşmaları gerektiğini söyleyenlerle aynı fikirde olmadığımı söylemem gerekiyor. Herkesin kapıdan kapıya dolaşıp Rabbi anlatabileceğini sanmıyorum. Bazıları Rabbi farklı yollarla anlatmaya çağırmış olabilirler. Örneğin dua yoluyla müjdelemek de etkili bir yöntemdir. Birçok insanlar günümüzde Mesih'e bu yolla kazandırılırlar. Tabii herkesin kutsal ruhtan aldığı armağanlar ayrı ayrıdır. Herkesin doğal yetenekleri diğerlerine göre farklılık gösterir. Tanrı her birimizi ayrı ayrı yaratmıştır. Tanrı sözünü duyurmanın çok çeşitli yolları vardır ama her birimizin şu veya bu yolla balık kapısından geçmesini isterim. Her birimiz Mesih için tanıklıkta bulunmalıyız. Tanrı'nın sözünü yaymalıyız. Bazen sözlerimizle, bazen de hayatımızla, iyi bir vatandaş oluşumuzla, doğruluk ilkelerinde, sevgi ilkelerinde yaşamakla. İsa Mesih, ardınca gelin sizi insan tutan avcılar yapacağım demektedir. Nehemya 3. bölüm 4. ayete geldiğimizde Yeruşalim duvarlarını örenlerin isim listesiyle karşılaşıyoruz. Bu kimselerin isimlerinin yaşam kitabına yazılmış olmaları ne büyük bir şeydir. Bu insanların isimlerini telaffuz etmekte epey zorlanabilirsiniz. Ama en azından iyi bir telaffuz alıştırması olacağını zannediyorum. Unutmayın ki burada isimleri sıralanan insanlar Tanrı tarafından tanınan insanlardı. Bunlar Yeruşalim'in duvarlarını yeni baştan örmüşlerdi. Bu emeklerinin karşılığını bir gün gelecek alacaklardır. Bitişik bölümü Hakkos oğlu Uriya oğlu Meremot onardı. Onun yanındakini Meşezavel oğlu Berekya oğlu Meşullam onardı. Onun yanındaki Bana oğlu Sadok onardı. Onun yanındakini Tekoalılar onardı ama soylular efendilerinin buyurduğu işlere el atmadılar diyor Nehemiya 3. bölüm 4 ve 5. ayetlerde. Evet, Tekoalılar onardı ama soylular efendilerinin buyurduğu işlere el atmadılar. Bu soylular kendilerini duvar öremeyecek kadar iyi görüyorlardı. Belki de bunun için bazı mazeretleri vardı ama bilmiyoruz. Ama en azından bunların birer apartman çocuğu olup ellerinin taş kaldıramayacak kadar nazik olduğunu düşünüyorum. Bunlar Yeruşalim'in duvarlarının yeniden örülmesinde hiçbir katkıda bulunmamış, çalışmayı sevmeyen tembel soylular sosyete tabakasıydı. Yeruşalim'e gitmişseniz duvarlarını da görmüşsünüzdür. Bunları bazen televizyonlarda izliyoruz, görüyoruz. O kocaman taşların birer birer kaldırılıp taşınması, örülmesi ne kadar ağır bir işti kim bilir. Ama Tekualıların soyluları ellerini dahi sürmemişlerdi bu işe. İnsan bir şeyler yapar. Bu kadar insan çalışırken hiç değilse bir işe yarardı ama onlar kaytarıyorlardı. Kaçmayıp çalışanlar ise çok büyük emek harcadılar. Sırtlarıyla taş taşıdılar. Balyozlarıyla taş kırdılar. Elleri belki yaralandı çoğunun. Kollarına, bacaklarına, sırtlarına büyük ağrılar indi. Ama yine de yılmadılar ve çalışmaya devam ettiler. Soylular ise birer hanım evladı olduklarından yapılan işi sadece uzaktan seyretmekle yetindiler. İlginçtir. Buradaki soylular tanıklığı simgeleyen balık kapısının hemen yanı başındaydılar. Ama bu adamlar hiçbir şekilde Tanrı'nın tanıkları değildiler. Sizi bilmem ama ben asla o grubun içinde olmak istemezdim. Gerçekten Tanrı'nın yapmam için çağırdığı işi yapmadığımı Tanrı'nın sonsuz sözlerinde yazılı olarak asla görmek istemezdim. Günümüzde de kiliselerde Tanrı'nın bir şeyler yapmaya çağırdığı ama onun bu çağrısına kulak asmayan birçok insan bulunmaktadır. İmanlılardan söz ediyorum. İman etmeyenlerden değil. Sözünü ettiğim bu Mesih imanlıları ellerini dahi kıpırdatmıyorlar. Rabbe hizmet etmiyorlar. Süleyman'ın özdeyişleri 11:26'da şu sözler yazılıdır. Buğdayı tutan kişiye halk lanet eder. Buğday burada Tanrı sözünü simgeler. Ve acıkmış olan kimselerden Tanrı sözünü esirgemek, bu sözü sadece kendisinde tutmak çok korkunç bir şeydir. Hiç durup bunu şöyle bir düşündüğünüz oldu mu? Bu ayeti dikkatle tekrar okuyun. Buğday tutan kişiye halk, insanlar lanet eder. Sonsuzlukta bazı insanlar çıkacaklar ve bazı insanlara bereketli diyeceklerdir. Yine sonsuzlukta fakat bu kez cehennemde bazıları çıkacaklar ve buğdayı kendilerinden esirgedikleri için cennette bulunan bazı imanlılara lanet okuyacaklardır. İsa ardımca gelin ve ben sizi insan tutan avcılar yapacağım diyor. Eğer bugün Rabbin iradesi altında bulunmak istiyorsak, şu veya bu yolla Rabbin sözlerini aç yüreklere duyurmak için yapıla gelen çalışmalardan birinde yer almamız gerekecektir. Bunu kendi başımıza pek başaramayız. Birkaç kişilik gruplar halinde Tanrı sözünü çok daha etkili bir şekilde insanlara duyurabiliriz. Tabii ki birçok imanlının böyle imkanları yok. Size söylüyorum, Rabbin sözünü duyurmak bazen dua aracılığıyla olabilir. Bizim için dua edin. Bu da bir hizmettir. Evet, Rabbin sözünü verebilmemiz için Tanrı bizlere kapılar açsın diye dua edin. Müjdelemek bireysel çalışmalardan çok bir ekip işidir aynı zamanda. Tabii bireysel çalışmaları asla küçümseyemeyiz ama ekip halinde yapılan çalışmaların çok daha etkili ve bereketli olduğu bilinen bir gerçektir. Şimdi de bu bölümde söz edilen üçüncü kapıya gelmiş bulunuyoruz. Bu kapı eski kapıdır. Eski kapıyı Paseya oğlu Yoyada ile Besodya oğlu Meşullam onardı diyor. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular. Sürgülerle kapı kollarını taktılar diyor. Nehemiya 3. bölüm 6. ayette. Eski kapı ta baştan beri orada bulunan kapıydı. Yeremye peygamber bu kapının bize vermek istediği mesajı şu sözlerle anlatıyordu. Rab şöyle diyor, yollar üzerinde durun ve bakın ve iyi yol nerededir diye eski yolları sorun ve onda yürüyün ve canlarınıza rahat bulursunuz. Fakat o yolda yürüyemeyiz dediler. Artık herkesin yeni şeylerle ilgilendiği bir çağda yaşıyoruz. Eskiye artık hiç rağbet yok. En son modayı takip ederler. En yeni arabayı satın alırlar. Cep telefonlarını alırlar. El eşyalarını da ikide bir yenileyip dururlar. Her zaman yeni moda elbiseler giyen bir adam bana bir keresinde bakıyorum geniş kravat takıyorsun. Bunun modası geçeli çok oldu. Şimdi herkes ince kravat takıyor demiştim. Elbisenin üzerinde kravat geniş olmuş, ince olmuş benim için hiç fark etmez ama bazılar için işte çok şey fark ediyor. Her şeyin çok hızlı ve sürekli değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Dedelerimizin ninelerimize yaptıkları evlilik teklifleriyle bugünkü gençlerin evlilik konusunda düşündükleri arasında dağlar kadar fark vardır. Ahlak değerleri sürekli değişiyor. İnsanlar yeni ahlak değerlerinden söz ediyorlar ama değerler değişse de insanın yapısı hiç değişmiyor. İşte bu sürekli yeni bir şeyler arama tutkusu nedeniyle insanların başı dertsiz kalmıyor. Bu tutkularının peşinden dolaşa dolaşa yaşam denen yolda birçok çıkmaz sokağa gidiyorlar. Yeremye peygamber eski yolu aramamızı söylüyor. Aradığımız huzuru ancak orada bulacağız. Ruh doktorlarına oraya buraya yeni yöntemlerin peşinden koşup duracağımıza İsa Mesih'e gelmemiz gerekmektedir. O tüm yorgun olanlara şöyle sesleniyor. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, yük altında ezilenler bana gelin. Sizleri dinlendiririm. Boyunduruğumu takının benden öğrenin çünkü ben yumuşak huylu ve engin yürekliyim. Böylece canlarınız rahata kavuşacaktır. Çünkü boyunduruğum kolay taşınır, yükümde ağırlık vermez. Kardeşim, aradığımız huzuru Mesih'te buluyoruz. İnsan yüreğinin içinde yaşadığımız çağın elektronik eşyalarından uzakta, komando cihazlarından daha büyük bir şeye ihtiyacı var. Eskiye, her şeyin doğalına geri dönmeye ihtiyacımız vardır.